Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Bir Sahurdan Sehre programında daha sizlerle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme de salatü selam ederek sözlerimize başlıyoruz. Bu Sahurdan Sehre programında bu sohbetimizin de sizlerde gönül seheri nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Her sohbette olduğu gibi bu sohbette de bir misafirimiz var. Değerli misafirimiz Profesör Doktor Ali Namlı. Ali Namlı.
Doçent doktor hocam tavsiye edelim.
Bir itibari mayekul. Nasıl olsa olacaksınız inşallah Ali'ciğim. Biz öyle akademik ünvanlardan daha ziyade sizin dağarcığınızın ne kadar derin ve geniş olduğunu biliyoruz.
Estağfurullah.
Ve bunun en güzel şahidi de Ruhul Beyan gibi bir tefsiri bizim kültürümüze kazandırmanız. Allah sayenizi meşgul etsin. Değerli dinleyicilerimiz, bu sohbette konumuz esas bir tefsir. Tefsir ne demek? Niçin önemli? Bu konuda bizim Ali Namlı Bey'den istifade edeceğiz. Bir de tefsirin çeşitleri var. Ve özellikle de bir işari tefsir denilerek bazılarınca küçük görülmeye çalışılan, tasavvuf erbabının da fazla benlik iddiasında bulunmamak için kendileri böyle tevazu ifadesi olarak bu işari adını kullanmışlar ama ben tasavvufi tefsir demenin daha doğru ve daha kuşatıcı olduğuna inanıyorum. Tabii tefsir çok önemli ama tefsirin kelime anlamı kapalıyı açmak demek. Ben bunu şeye benzetiyorum. Lihye-i Saadet 40 kat bohçaya sarılır. Açılırken, her bir köşesi açılırken bir salatü selam getirilir. Yani ne yapar o zaman? 40 tane köşe varsa, değil mi? Evet. 40 kat bohça. Ona göre düşünün.
160 eder en azından.
160.
Evet.
160 salatü selamdan sonra esas Lihye-i Saadet'e ulaşıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak anayasa kitabıdır, anayasamızdır. Orada da kelimeler içerisinde pek çok muradı ilahi saklıdır. Tefsir işte bu saklı olan muradı ilahiyi ortaya koymak ve insanların anlayabileceği şekilde izah etmek demek. Bu anlamda niçin tefsir önemlidir? Tefsirin çeşitleri nelerdir? Ki benim kanaatime göre bu konuda Arap müfessirlerde düşünce derinliği, ariz, amyık dediğimiz enine boyuna düşünme yeteneği bana göre zayıf. Zayıf olmasının sebebi de biz Arap'ız, Arapçayı biliyoruz iddiasıyla ortaya çıkmalarıdır ya da böyle zannetmeleridir. Hı. Ama bizim Osmanlı uleması, onlar bir adam Türk Arapçayı da öğrenmiş ama o çok daha derinliğine, çok daha geniş bir bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığı için bu bizim müfessirlerimiz bana göre hem düşünce derinliğinde hem genişliğinde Arap müfessirlerden daha ihatalı değerlendirmeler yapmışlar. O yüzden Zemahşeri'ye çıkmış. Ya eyyuhel Arap, allimu lisanekum minni diye Ebu Kubeys Dağı'nın tepesinden meydan okumuş. Benden öğrenin gelin dilinizi diyerek. Şimdi burada da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ben Mesnevi Şerhini baştan sona okudum. Aynı zamanda Ruhul Beyan'ı da daha yani çıkmadığı yerler var ama Ruhul Beyan'ı da okudum. Ve gördüğüm kadarıyla İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bugün aşılmamış bir Mesnevi Şarihidir ve aşılmamış da bir Kur'an müfessiridir. Dolayısıyla bu konuları ihtiva eden bir sohbet yapalım istedim. Önce bu tasavvuf nedir sizce? Önemi nedir? Çeşitleri nelerdir? Önce bu konudan başlayalım dilerseniz, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam tabii yiyeceğiz Kur'an-ı Kerim'e mahsus bir özellik. Yani mucize olan Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Tabii yani tefsir çeşitleri vardır malumunuz. Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın sünnette tefsiri. Elbette bunlar da aşılmaz. Bunlar değişmez ama onun dışında bir beşeri gayrettir neticede tefsir. Yani Kur'an'a ve sünnetin dışındaki tefsir. Mesela lügatçı lügat bilgilerini bir gözlük olarak kullanıyor. Kur'an-ı Kerim ona göre bakıyor. O pencereden bakıyor. Fıkıhçı işte ahkam ayetlerini, işte mezhebin metodunu, usulünü kullanarak ayetleri anlamaya çalışıyor. O pencereden bakıyor. Bilmem fenni tefsirler var. Yani müsbet ilimlerle. Diyelim bundan bir asır önce belki dünya düz diye düşünüyordu insanlar. İlim onu söylüyordu. Ona göre Kur'an-ı Kerim tefsir ediyordu ve ona göre anlıyordu. Ama bugün ilim gelişti. Dünyanın daha farklı olduğu ortaya çıktı. Ama Kur'an-ı Kerim yine bunun gerisinde kalmadı. Yani o yorum sahibine aittir. Yani tefsirde bir nevi bir içtihat da var. Bu açıdan baktığımız zaman, beşeri gayret olduğu zaman yanılma payı da var. Tabii sufiler de, tasavvuf erbabı da, onların gözlüğü de kendi tecrübeleri, tasavvufi tecrübe, yaşadıkları haller, keşf, ilham. Bu da bir nevi bir içtihattır. Yani burada elbette isabet de var ama yanlış da yapabilir, hata da yapabilir. Çünkü keşfin sahih olanı da olur.
Ya eksiği olmayanı olur, da olur. Fazlası olur, olabilir, evet.
Onun için tasavvufi tefsirlere baktığımız zaman sufiler tevazu göstermişler. Hem zahir ulemasını, Molla Kasımları kızdırmayalım diye tefsir dememişler. Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretlerine işaret demişler. Yani aslında işaret kelimesini bunu kullanınca şöyle bir anlam da var. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in zahir manalarını kabul ediyoruz. Zahir ahkamını kabul ediyoruz. Hatta bir değil birçok manası olabilir. Hani şeyle ilgili, Somuncu Baba ile ilgili nakledilir. Yani Ulu Cami'de ilk açılışta.
Evet.
İşte bir tefsir yapıyor, herkes anlıyor. İkinci yapıyor, belki ulema anlıyor. Üçüncü yapıyor, azalıyor. Dört, beş, yediye kadar yaptığı söylenir. Yani dolayısıyla bu tasavvufi tefsir, önceki zahir tefsir değil, zahir tefsirleri diyelim yani. Bir ayetin birde çok manası olabilir. Kur'an-ı Kerim mucize olmasının bir özelliği de o. Aynı ayetle hem avama hitap ediyor, hem havasa, hem havasul havasa, hem alimine, hem bilmem müsbet ilimlerle uğraşan okuyor. Aynı ayetten o başka manalar çıkarıyor. Bir mucize özelliği de o Kur'an-ı Kerim'in. Aynı lafızda çok farklı seviyedeki insanlara çok farklı manalar anlatıyor Kur'an-ı Kerim, ihtiva ediyor, ifade ediyor. İşte onun için sufiler demişler ki bak biz buna işaret diyoruz. Zahir manalar aler ra'si vel ayn, hepsi kabulümüz ama tevazu olsun diye. Bu bizim şuna da işarettir gibi böyle bir tevazu gösteriyorlar.
Şimdi Ali'ciğim, tefsir var, bir de tevil var.
Evet.
Şimdi teville ilgili Hazreti Mevlana'nın çok güzel şeyleri var. Diyor ki insanlar Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin yüce manalarını kendi heva ve heveslerine göre eğip bükerek ayet ve hadisleri çaldığı minareye kılıf bulmak gibi,
evet,
kendisine uydurmaya çalışıyor. Halbuki kulun görevi esasında kendisini
Kur'an'a uydurmak.
Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uydurmak olmalı. Böyle olursa istikamet korunur. Burada tevili kabul eden hem müfessirler söylüyor hem tasavvufi. Yani mutasavvuflar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir defa
sen
zahir
diyor,
mana
kendini tevil etti. Kur'an-ı Kerim'i tevil edeceğine.
Zahir mana kelimenin, ayet-i kerimenin zahiri manası böyle bir yoruma müsait olmalı.
Elbette.
Olmazsa yola işkembeden canım böyle istiyor diyerek siz Kur'an-ı Kerim'i selleme hüsselam yorumlama yetkisine sahip değilsiniz.
Yaptığınız yorum zahir manayı, şeriattaki, evet, manasını reddederek, inkar ederek, iptal ederek olmaması lazım.
Evet. Evet.
Yani hani bir takım böyle yorumlar vardır. Mesela işte diyelim ki tavaf emrediliyor. İşte tavaftan maksat diyor, İşte kalpte nazargah ilahidir. Ben diyor gönül Kâbesini tavaf ediyorum. Efendim İbrahim'le İsmail'in haşa yaptığı Kâbe'yi diyor tavaf etsem ne olacak, etmesem ne olacak? Veya vâbud rabbeki hatta tekel yakîn. Yakine ulaşana kadar Rabbine ibadet et. Ben diyor yakin mertebesine ulaştım.
Bundan i̇badet sonra ibadete sakıt ihtiyacımız oldu. Yok.
Ya bunlar tasavvufi tefsir değil. Bunlar ibahi, efendim ilhadi, sırf batını tefsir ki sufiler bunlarla mücadele etmişler.
Evet.
İmam Gazali Hazretleri'nin Fedahül Batıniye diye o dönemde biraz daha demek ki bu tür yorumlar fazla. Dolayısıyla tasavvuf asla zahiri şeriatı reddeden bir tefsir, Kur'an anlayışını asla kabul etmez yani,
evet,
onu ifade etmek lazım. İşte Mevlana diyor ki bakir sözü tevil etmişsin. Sen diyor kendini Kur'an'a uydurmaya çalış. Yani maksadımız Allah'ın kelamını anlamak olmalı. Yoksa dediğiniz gibi bir takım mezhepler, sapık fırkalar kafasında bir düşünce var. Önce onu, düşünceyi ortaya koyuyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'den ona delil aramaya çalışıyor. Ya bu yol tabii yanlış bir zihniyet, yanlış bir anlayış. Bu elbette tasavvufi bir yol, anlayış olamaz. Hocam kanaatim bu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması konusunda sufilerin tasavvufi tefsirin temel taşlarından birisi, dayandığı noktalardan birisi yine bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Es-Saidu billah senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz diyor ayetlerimizi onlara hem afakta, ufuklarda, dış alemde hem enfüste, iç alemlerinde göstereceğiz. Onun için sufiler şöyle bir bunu ayeti şöyle anlamışlar. Yani dış alemde bir bakıma canlı bir Kur'an gibi. Elimizde mushaf var. Bak açtığımız zaman Cenab-ı Hak alemi de tanıtıyor. Elbette kendi zatını da tanıtıyor. Sıfatlarını da, isimlerinden de haber veriyor. Ama semavattan, arzdan bahsediyor. Yeryüzünden bahsediyor. Yeryüzünde dağlardan bahsediyor. Yani mushafta, elimizdeki mushafta bu yazılı olduğu gibi dışarıda dağın kendisi var. İşte denizlerden bahsediyor. Denizin kendisi var. gibi yıldızlardan bahsediyor. Yıldızların kendisi var. Dolayısıyla bu dış alem, bu yaşadığımız kainatı anlatıyor aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in anlattığı konulardan birisi de bu. Dolayısıyla dış alemi tanımak, bir bakıma canlı Kur'an'ı, büyük alemi, büyük kozmozu tanımak da Kur'an-ı Kerim'i tanımak oluyor. Müsbet ilim ilerledikçe işte bu insanoğlu Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarını yeni yeni bir bakıma keşfetmiş oluyor. Aynı şekilde bir de bunun insanın iç aleminde bir karşılığı var. Onun için Mevlana Hazretleri mesela diyor ki, ey Salik diyor, Musa'yı Firavun'u öldü bitti ya gibi görme diyor. Efendim Musa da Firavun da senin varlığında mevcuttur. Bu iki hasmı kendi içinde, enfüste araman gerekir. Vahyin ışığında diyor aydınlan da senin içindeki Musa, senin içindeki Firavun'a galip gelsin.
Gönülün elinde Firavun'u bu, Musa'yı dirilt ki insan olasın.
Yani bu pencereyi açınca hocam bu sefer yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bile bugüne taşınmış oluyor. Amen. Senin içine taşınmış oluyor. Yani okuduk geçti. Maalesef günümüzde şöyle bir anlayış da var. Böyle bir takım bizim meslektaşlarımız diyelim maalesef. Ya Kur'an'daki kıssalar sembolik olabilir. Yani ne gibi? Mesnevi hikayeleri gibi. Yani Esatürül Evvelin demeye dili varmıyor. Yani dediği oraya varıyor aslında.
Evet.
Yani bunların hakikati yoktur. Bir Musa, Firavun yaşamamış olabilir. Şu İbrahim, bunlar hepsi sembolik
şimdi,
hikaye.
Ali'ciğim gibi. Siz daha iyi bilirsiniz de bir ara ben şeye kafa taktım. Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette hangi meyveyi yediler? Niye dünyaya huvvet ettiler diye bu ayette ve la tagraba diyor Cenab-ı Hak. İkiniz yaklaşmayın. Hazihi müennes. Eşşecereti de müennes. Şu müennes ağaca yaklaşmayın. Aslında şecer Arapça'da zaten manen müennes. Çünkü çoğalan bir şey olduğu için şecer.
Yani nesil ifade edilirken
evet,
de kullanıyor.
Evet. Hazihi şecerete. Bu ağaca yaklaşmayın. Müennes ağaca. Fetekûnâ minezzâlimîn. İkiniz de yaklaşırsanız eğer zalimlerden olursunuz. Sonra gulnehbitû geliyor. İhbitû emri. Bak burada şey olmuyor. İhbitâ demiyor burada. İhbitû.
Cemiye geliyor. Çoğul geliyor.
Ben bunu kendi kendime dedim ki ya bu yaklaşılan ağaç ne ağacıdır? Bu dedim bir defa şecere-i nesli Paki Muhammediye diye Efendimizin şeceresini yazan şeyler var.
Evet yani soy kütüğü
bu adamın, için. Bu adamın soy şeceresi bozuk
evet.
derler.
Evet.
Bizde de hele Araplarda bakıma. Şecere çok önemli. Herkes soy şeceresini yazıyor, kaydediyor. Ha demek ki bu terasül çoğalma ifade eden bir ağaç.
Evet.
Ama burada bu ağaçtan yiyen iki kişi. Niye? Hazreti Adem, Hazreti Havva. Hep tesniye gelmiş. Fakat niye hubut emri cemiye gelmiş? Şimdi Arapçada cemiye olabilmesi için ikiden fazla olması lazım ki cemiye gelsin. Bunu İsmail Hakkı Bursevi, bu sizin evet. kitabın neticede ben onu gördüm.
Evet.
Yani kendime mahsus zannediyordum bunu ama biz yani şey İsmail Hakkı
Kumbu
Bursevi Hazretleri bunu çok...
söylenmemiş söz kalmamış.
Kalmamış. Burada diyor ki, burada Hazreti Adem babanın, Hazreti Havva da annenin sembolik ifadesidir. Aslında her doğan canlı insan, aslında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya hubutu gibi bir gerekçeyle geliyor. Yani anne babamız evleniyorlar. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Adem ile Havva'da belki bu Allah'ın izni peygamberin kavli yok. Velâ takrabâ var orada çünkü.
Yasak var.
Yasak var ama fenkihu emrine uygun evlenmiş annemiz babamız. Baba sülbünden ana rahmine intikal etmiş. Orada 4 ay 10 gün olduktan sonra da ve nefaktü fihi min ruhi emri tecelli etmiş. Ben azimüşşan kendi ruhumdan nefkettim. İşte zaten cennet neresi? Allah'a en yakın olduğumuz yer. Cennet, ruhumuz nereden geliyor? Cennetten nereye iniyor? Dünyaya iniyor. Evet. Cenine giriyor. Dolayısıyla burada diyor, bu temsili bir anlam var. Cemiye gelmesinin sebebi insan nesli de Hazreti Adem ile Havva olayında arz edildiği gibi aynı sebep ve saiklerle dünyaya geliyorlar. Bayıldım ben bu şeye.
Evet.
Söyleyince.
Yani bazı tefsirlerde işte Kabil'in de işte o cennetten meydana gelip diğer yüzüne indiği şeklinde şeyler de var. Yorumlar da var dolayısıyla.
Ha o ikincisi o. Habil. Kabil öldüren.
Öldüren Kabil.
Ha Habil cennette rahime düştü. Dünyada doğdu. Onda ruhani
yön fazladır.
Kabiliyetler fazlaydı. Kabil evet. dünyada rahime düştü. Dünyada doğdu. Onda da hayvani duygular galibiydi. O yüzden Kabil Habil'i kıskandı ve öldürdü. Öyle diyor gene İsmail evet. Hakkı Bursevi Hazretleri. Evet. Ben detayına girmek istemediğim için söylüyorum. Evet. İnsan neslinin gelişi aynı ve cennetten geldik. Tekrar cennete gitmek görevimiz o. Ama bu sefer bedenimizin ruh üzerinde bıraktığı o lekeler temizlendikten sonra aynı asalet ve saffetiyle ancak oraya evet. gidebiliriz. Dönüşümüz ona. Hatta kullu nefsin zaikatul mevt sümme ileyna turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ric'at kullanılıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i. İkisi de ric'at.
Evet, dönüş.
Ama birisinde ölümle ric'at, öbüründe iradi. İradi bir evet. ric'at. Daha yaşarken de Allah'a dönme sırrını yakalamak. Tabii. O yüzden bu da bir işte tasavvufi bir bakış açısı. Yani eğer tasavvufun penceresinden baktığınız zaman görüyorsunuz, o zaman her şey yerli yerine oturuyor. Yoksa oturuyor. İş boşlukta kalıyor.
Evet.
Evet.
Yani dolayısıyla bir kıssalar bile, tabii diğer şeyleri de yorumluyor sufiler ama ya bir kıssa bile Musa Firavun tarihte olmuş. Birbiriyle işte
tarihin tozlu raflarına terk kalmış, edilmiş bir olay.
Allah Teala da bize anlatıyor. Tamam, ibret alıyoruz falan ama bu şekilde anlattığı zaman artık canlı bir hale geliyor. Diyor ki hep sende karşılığı var. Hatta Bursevi Hazretleri yine diyor ki kamil insan odur ki bu farklı nüshaları birbirine efendim mutabakat ettirmeye, mukayese etmeye kadir ola. Yani diyelim ki dış alemde Firavun diyorsa, bunun diyor insanın iç alemindeki karşılığı nefistir. İşte Musa diyor onun iç alemdeki karşılığı kalptir. İşte Harun aleyhisselam diyor onun diyor akıldır. Çünkü Harun aleyhisselam yardımcı istedi kendine Musa aleyhisselam. Dolayısıyla böyle bir kıssalar bile sadece bir hikaye gibi olmaktan çıkıyor.
Ya kıssadan hisse diye bizde bir defa evet. çok yaygın bir şey var. Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisi kıssa.
Elbette.
Bu kıssa süs için yazılmamış ki. Onlardan hisse alabiliyor musun? İbret alabiliyor musun? Marifet odur. Ve hem müfessirlerimiz hem sufiler bu hisse tarafını ön plana çıkarmak üzere yorumlar yapmışlar.
Evet. Yani yine Bursevi Hazretleri diyor ki arifler diyor önce Musaf-ı Afak. Yani bu dış dünyaya da Musaf adını veriyor. Ya. Önce bu onlara bu dış afak keşfolunur. Cenab-ı Hakk'ın fiiller yani neticede bu kainattaki bütün oluşlar, meydana gelişler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, fiillerinin, sıfatlarının tecellisidir, neticesidir. Yani bir annede şefkat, merhamet varsa o Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim isminin tecellisi var. Ya yani oradan ona intikal ediyor. Yani bu dış alemi görür. Ondan sonra diyor dersleri Musaf-ı Enfüs'tendir. Yani o dış alemde gördüğünü kendi iç dünyasında karşılıklarını buluyor. İç aleminde ama nefis de var, şey de var. Bunlar mücadele halinde. İşte nefse de Firavun'a da benzetilir nefis. Yani insanın içinde ya Cenab-ı Hak bu dünyaya bizi imtihan için gönderdiyse dış alemde de hayrın şerrin temsilcisi var. Kendi iç alemimizde de bir kavga var. Ya dolayısıyla aslında bir bakıma kendi içimizdeki o kavgayı, mücadeleyi görmek, bilmek, anlamak, içimizdeki işte Musa'yı Firavun'a galip kılmak gerekiyor ki dışarıdakinde de insan başarılı olsun. Yani mesela cihat diyoruz. Allah yolunda mücadele, gerektiği zaman savaşmak, gayret göstermek. Yani insan içindeki o problemi çözmezse, o içindeki Musa Firavun'u birbiriyle vuruşturup Musa'yı galip getirmezse bu sefer dışarıdakinde de
başarılı
olamıyor.
Tabii.
Efendim işte işin içine nefis giriyor, gösteriş giriyor, kahraman desinler, yiğit desinler. Hani hadislerde geçiyor adam Allah yolunda vuruştu diye insanlar biliyor ama adamın niyeti bozuk. Canında heder oluyor yani. Veya ilimle meşgul oluyor,
Niyazi oluyor.
Yani. Gibi. Dolayısıyla yani insan demek ki bu iç kavgasında çözmesi Amen. Lazım hocam. İş dünyasında
Üstad,
da.
Üstad Necip Fazıl'ın böyle çok güzel bir sözü var. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Üstadımızın da bir ifadesi var. İnsan eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında yaşayan bir varlık. Gidip gelen bir varlık. Ama bu o kadar hızlı olabiliyor ki bazen artı sonsuzdan eksi sonsuza pat diye evet. düşebiliyorsunuz. Bazen de eğer tefekkürünüzü, düşünce yeteneğinizi, niyetinizi sağlamlaştırırsanız bir anda da eksi sonsuzdan artı sonsuza da sıçrayabiliyorsunuz. Ahsen-i takvim ile esfel-i safilin arasında bir çizgi. Evet. Ama burada asıl olan esas. Gönül Nil'i, ona bak, bunu Hazreti Mevlana kalbimizi Nil'e benzetiyor. Musa ruhun, Cenab-ı Hakk'ın, Cebrail'in içimizdeki temsilcisi. Firavun da hayvani duygularımızın ve nefsimizin temsilcisi. Esas iktidar ve muhalefet kavgası bu kalbimizde cereyan ediyor.
İş dünyadır.
Musa ile Firavun, içimizin Musa'sı ve içimizin Firavun'u sürekli birbiriyle iktidar yani muhalefet kavgası yapıyor.
Bir de hocam şu var, yani mesela diyelim ki bunlar hazır geliyor. Yani iç alemimizdeki şeylerde hayır, şer, cemal, celal tecellisi diyelim ya da bu hazır. Yani hiçbir anne baba, yani evladı olmuş, çocuğu olmuş, bebek, ya şuna biraz haset nasıl yapılır öğreteyim. Şu nasıl, şu duyguları öğreteyim, lazım olur. Bir kardeşi daha gelir, onun şeyini, oyuncağını kıskansın. Şunu, yani hiç kimse bir insana, yani en kötü anne baba bile böyle bu tür duyguları vereyim diye bir gayret göstermez. Demek ki fıtratımızda bu var. Ya olumsuz da var, olumlu da var.
Şimdi Ali'cim,
ve içimizde de bu mücadele bak, olacak.
Ali'cim gene Hazreti Mevlana'dan girdik burada da. Diyor ki tabiatta bir terakki çizgisi var. Yani işte toprak, bitki, hayvan, insan, peygamberler, melekler. Toprak bitkiye doğru bir tekamül seyri gösterir. Bitki hayvana doğru bir tekamül gösterir. Hayvan insana doğru bir tekamül gösterir. İnsanı taklit eder. Peki insan nereye doğru gitmeli? İnsan da peygamberlere doğru gitmeli. Oradan meleklere doğru gitmeli. Oradan Allah'a doğru gitmeli. O zaman bu terakki çizgisi yükselerek gidiyor. Evet. Fakat ya tabuları yık, canın istediğini yap, hiç kimseden utanma. Toplum baskısını ne bir kenara it, kim ne derse desin.
Canın ne istersin, nefsin ne istersin.
Böyle bir hayvani ya duygulara doğru bir teşvik neticesi. İnsan aşağı, bu sefer aşağıya doğru iner.
Esfeli safiline doğru.
Esfeli safiline iner. Sonra Cenab-ı Hak melekleri tek bir düzlemde yaratmış. İsteseler de isyan yetenekleri yok. Hayvanları da tek bir düzlemde yaratmış. Onların da sadece şehvetleri ve içgüdüleri istikametinde yaşar. Aklı olmadığı için mükellefiyet yok. Ama insanoğlunun hamuru ikisi bir arada yaratılmış. İmtihan burada.
Ya işte Ramazan ayı hocam. Yani insan hayvan gibi davranması lazım gibi.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki Estağfirullah ye'kulune kema te'kulul en'am. Yani o dört ayaklı hayvanlar için daha çok kullanılır. Yani deve, sığır, malumunuz koyun cinsine en'am. Kur'an-ı Kerim'de de bir suredir. Ya bir bakıma oruç da insanın hani temel şeylerinden birisi bu beslenme. Ona dur diyor yani. Ben Rabbim bana emrederse yerim, emretmezse yemem gibi.
Evet.
Böyle bir işte o şeyi, o irade kullanmasını insan kendi iradesine hakim olmuş oluyor. İnsanın doğuştan en temel şeyi yemektir hocam. Yani evet. Bebek yemen hemen anne sütü arar.
Şimdi
süt arar.
Esas bu tasavvufi tefsirlerde sizin bunlarla hep çok haşır neşirsiniz. Ki bazen ben diyorum ki bırak işari, tam bunlar esas şeyi kullanıyorlar. Zahiri manayı kullanarak yorum yapıyorlar. Bunlarla ilgili çok çarpıcı misaller de var. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi efendim tabii Kur'an Allah'ın kelamı. Kelam sıfatının tecellisi. Tabii sufilerin de işi gücü Cenab-ı Hakk'a yakın olmak. Yani beşer bir insan bile, iki insan bile birbirini ne kadar tanırsa birbirinin işte mecazından, efendim dokundurmasından, az bir sözden çok anlar. Başkasını anlamadığını daha kolay anlar. İşte insan da tasavvufun gayesi de biz sizin öğrenciniziz. Hatırlıyorum tasavvuf insanla Allah arasındaki engelleri kaldırmak derdiniz.
Evet.
Kulağımızda hala
evet,
onlar. Evet. Öğrencilerimize de naklediyoruz. Aradaki engeller kalkınca işte Allah'ın kelamını en iyi kim anlar? Ona en yakın olan insan anlar. Aradaki engeller kalkınca. Dolayısıyla bu sözün manasını, hakikatini daha iyi anlar. Dolayısıyla sufilerin bu bakımdan tabii bir de hani kelama yaklaşma tarzı çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kelam ki sizin haletinize göre, durumunuza göre size konuşuyor kelam. Mesela işte Kur'an-ı Kerim hüdellil müttakîn. Bak orada takva geçiyor. Takva sahibiyseniz takva ile, huşu ile, Allah korkusuyla Allah'ın kelamına yaklaştığınız zaman yolunuzu açıyor, önünüzü açıyor. Ama fasık ise fıskını artırıyor. Zalimse zulmünü artırıyor. Yudillu bihi ketira ve yehdi bihi ketira. Allah bununla, bu Kur'an-ı Kerim'le, onun ayetleriyle pek çoklarını hidayete erdirir, pek çoklarını saptırır. Ama kimi saptırır Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim demek yani bir ismi de malumunuz El Furkan, Kur'an-ı Kerim'in. Zaten bir surede var El Furkan diye. Ayıran bir kitap. Ama neye göre ayırıyor? Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Yani fasıksa bir adam, kimse üstüne kondurmuyor ama ya fasık yani ibadetin namaz yok, oruç yok, sorarsan allame, efendim takva yok, huşu yok. Aslında fasık yani Kur'an-ı Kerim ifadesiyle.
Ya gözlerim camı değişik ya. Aleciğim,
cam değişik, şey. Eğri görüyor.
Eğri görüyor.
Eğri görüyor.
Yani öyle.
Kur'an-ı Kerim eğri görüyor.
Ya da
görüyor.
Hiç görmüyor.
Kendi saptığı gibi başkasını da saptırıyor işte. Cenab-ı Hak diyor ancak fasıkları bu Kur'an-ı Kerim'le yoldan çıkarır. Yine bir ayet-i kerime var. ve adallahullahu ala ilmin. İlim üzere Allah'ın saptırdığı kimse. Tabi bunun başka bir tefsiri de var ama bu manaya da anlamak mümkün. Yani adam ilim sahibi ama ilim üzere, ilim sahibi olduğu halde Allah o kimseyi saptırıyor. Yani ilmi amel haline gelmediği için, takva bulunmadığı için, kuru bir ilim olduğu için o ilim ile Kur'an-ı Kerim'e yanaştığı zaman Kur'an-ı Kerim onu başka yollara, yanlış yollara sevk ediyor. Tabii bir şu tefsiri de var o ayet-i kerimenin.
Kur'an-ı Kerim mi demek lazım yoksa onun şaşı bakışı mı?
Elbette.
Mevlana'nın bir şeysi var, adam şaşı gören bir çırağı varmış, demiş ki oğlum git demiş şu vitrindeki şeyi al gel, sürahiyi.
Demiş, hangisini?
O üç tane görüyor şey, bir tane sürahi var. Ondan sonra hangisini alayım gelim efendim demiş. O zaman kır demiş. Kırmış, hiç kalmamış. Halbuki o bir tane sürahi üç tane görüyor adam. Çünkü esas sıkıntı adamın bakış açısı.
Tabii.
Nazarında sıkıntı var. Önce bu nazarı sabitlemek lazım. Yani sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyasıyla boyanandan daha güzel boyası olan kim? O boyayla baktığınız zaman. Yani şey var ya, mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür, evet, daim.
Aynedir bu alem.
Aynedir bu alem.
Her şey hak ile kaim.
Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Şimdi siz Peygamber Efendimiz'in gözlüğüyle baktığınız zaman her yerde hakkı görürsünüz. Ama gözlüğünüz...
Göz bozuksa, gözlük bozuksa...
Maalesef. Burada tabii mesela bu konuda benim hani bazen böyle işari işte tevil, işte tasavvufi yorum yapmışlar. Bu yorumdan ibaret falan diyor. Hiç yoruma niye gerek kalmadan. Şimdi veskür isme rabbike var. Rabbinin ismini zikret. 99 Esma-i Hüsna'dan birisin diye zikret. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kahhar, Ya Zülcelali vel İkram, Ya Alim, Ya Basir. Tamam. Ayet. Lafız direkt bunu gösteriyor.
Evet.
Sonra veskür rabbeke var. Rabbini zikret. Bu tefekkürü zikir. Düşünce. Ki
zikir tefekkürden de önce tabii, geliyor malumunuz. Ali İmran suresinin sonunda.
Bu da düşünce zikri hani.
Ellezine yezkurullah kıyam ve yetefekkerun geliyor.
Öbür taraftan üzkurullah var. Lafzayı celalle zikret. Allah Allah Allah diyerek zikret. O da var. Yani zikrin yeri, zamanı, şekli falan yok. İşte ellezine yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Sonra ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti.
Şimdi tefekkürlerimiz hocam veya mütefekkirlerimiz zikir olmadan sadece direkt tefekkür ettiklerini zannettikleri için,
evet,
işte o Kur'an'ın hakikatinden, manasından uzak oluyor. Kendileri yanlış yola gittikleri gibi başkalarını da, yani Allah'ı unutarak, Allahsız bir tefekkürün, yani zikir, Allah'ı unutmamak demek malum.
Tabii.
Yani dolayısıyla Allah'ı unutan bir insanın tefekküründen de, düşüncesinden de, ilminden de çıkan bir tefsir, yorum Kur'ani olmuyor. İşin hakikatinden maalesef uzak oluyor maalesef.
Evet, maalesef, maalesef. Tabii mesela veskür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Rabbinin ismini zikret, sonra da tebettül, bütün maddi ve manevi tüm enerjini toplayarak Allah'a yönel. Allah'a konsantre ol. Bütün duygu ve düşüncelerden sıyrıl. Bütün bunların hepsini baktığın zaman hiç de tevhile falan gerek yok. Bir de ayet-i kerimelerin zahiri manası bu yöne işi götürüyor. Sonra ve huve me'akum eyne me'akuntum. Zaten siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Amenna ve saddakna. Ya problem ben Allah'la beraber miyim değil miyim, evet, esas. Yani bütün bu zikrin esas gayesi Allah'ı bize getirmek değil. Allah zaten bizde de. Bizi Allah'a götürmek. İşte o yüzden söylüyordum ben, evet, hani tasavvuf insanla Allah arasına giren engelleri kaldırmak. Cihat diyordum ben. Cihat İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırıp insanın İslam'la buluşmasını sağlamak. Evet. Tasavvuf da insanla ihsan arasına giren engelleri kaldırarak insanı ihsanla buluşturma ilmi.
Evet. Şimdi hocam bir diğer nokta da belki tasavvufi tefsir açısından söylenecek. Tabii Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamdaki mucizesi, Allah'ın kelamı. Ancak diyoruz ki Allah'ın sıfatları sonsuzdur, ezeli ve ebedidir. O zaman şöyle bir netice çıkıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı da tecelli etmeye devam ediyor. Elbette Kur'an-ı Kerim nazil olmuş, din tamamlanmış, Kur'an-ı Kerim'in lafzı tamam. Sufiler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in nüzulü tamamlanmıştır, ahkamı tamamlanmıştır ama tenezzülatına nihayet yoktur.
Ya ne kadar güzel.
Ahkam tamamdır ama hükümlerin hikmetlerine dair Cenab-ı Hakk'ın
sınırı yok.
Kelam sıfatı devam ediyor.
Devam ediyor.
Yeter ki biz ona kalbimizi hazırlayalım. Allah'ın kelamını duyacak, can kulağıyla duyacak bir kulak olacak ki efendim bu daha nice hikmetler var. Yani Kur'an-ı Kerim bitmiş bir kitap değil. Tamam, zahiren elbette lafızları tamam, ahkamı tamam ama nice hikmetler var. Okudukça nice hikmetler açılıyor, nice manalar açılıyor. Yani insan buna hazır hale gelirse, can kulağı efendim duyacak hale gelirse o kelam sıfatı devam ediyor bu bakıma. Yani ilhamlar bakımı. Elbette yani bu efendim demek değil ki yeni hükümler koymak dinin aslını değiştir. Haşa, o manada değil. Onlar sabit, onlar belli. Çünkü en başta Cenab-ı Hak diyor ki el-yevme ekmeltü leküm dineküm. Din tamam. Ama bunun işte dediğim gibi hikmetleri, hakikatleri, manalarına da nihayet yok. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına nihayet yok. Kullarına, ona hazır olan efendim o ilhamı, o keşfi alabilecek
şimdi
insanlara.
Şimdi vahiy kesildi mi? Peygamberlere kesildi. Peygamberlik Efendimiz'de
yani din koymak manasına
ama
bitti.
Araya vahiy ettik buyuruyor evet. Cenab-ı Hak. Demek ki vahiy devam ediyor. Vahiy kesilmemiş.
Yani alimler işte karışmasın. O
tabii,
da vahiy aslında
tabii.
Ama.
Tabii şimdi geliyor.
İlham demişler.
İlham yani. Diyorlar. Ya bunu ben şöyle söyleyeyim. Yani şairlere ilham, bestekarlara ilham, yazarlara ilham. Biz zannediyoruz ki ya biz şu anda konuştuklarımızı kendimiz söylüyoruz zannediyoruz. Halbuki içimizden bir ses ya şunu söyle diyor. Bak bu önemli.
Yani
burada
araya
faydalı.
İlham neden? Allah buraya, insana buraya, da ilham
bak,
ediyor.
Burada gerekli diyor. Bu lafı söyle ki dinleyicilere daha çok faydası olsun. İçimizden bir ses. O ses gelince de biz onu söylüyoruz.
Şeyle ilgili Musa Aleyhisselam'ın annesiyle ilgili hocam aynı vahiy kelimesi kullanıyor. Evhayna ila ummi Musa. Biz Musa'nın annesine vahiy. Musa'nın annesi peygamber mi? Değil.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak demek ki bütün kullarına sesleniyor içinden. Ama biz dikkat etmemiz lazım. Çünkü meleğin sesi de var. Şeytan da
sesi.
Karışıyor.
Tabii. Evet.
Nefis de karışıyor işin içine. Ve lekad halaknel insane ve na'lem ma tuvesvisu bihi nefsu. İşte bir bakıma tasavvuf bunun da eğitimi. Yani o farklı sesler ne taraftan geliyor? Sağdan mı, soldan mı? Rahmani mi, meleki mi? Onu ayırt edebilsek.
Burada bir kriter var mı Ali'ciğim?
Yani elbette işte takva artacak.
Ben bir şey de gördüydüm. Şimdi diyor ki innen nefse le emmaratun bissu.
Evet.
Şimdi biz bunu nefis kötülüğü emredicidir diye tercüme ediyoruz. Halbuki emredici değil, emmare.
Sürekli,
mübalağayla ismi fail. Yani seni hiçbir başka düşüncenin isteğin eline vermeden sadece kendi tekelinde tutarak
hep aynı yere.
Seni hep kötülüğü sana hep emreder. Evet. O yüzden diyorlar ki şeytanın maksadı insanı Allah'a karşı yoldan çıkartmak. Şeytan bir zaafınızı kullanır, para zaafınızı kullanır. Bahtı ki buradan caydıramadı. Bu sefer şehvet tarafını devreye sokar. Oradan da kullanamadı.
Şöhreti sokar.
Oradan kullan ama çünkü şeytanın gayesi seni yoldan çıkartmak. Ama hangi zaafından
ne kadar zarar verebilirse ona
eğer
göre.
Eğer böyle çok değişken hedef gösteriyorsa evet. Diğer içinden o ses. Bil ki o şeytanidir diyor.
İbadetten başka bir şey yapamıyorsa hocam diyor. Mesela ibadette diyelim ki eftal dururken daha fazileti düşük olanı yaptırmaya çalışır.
Evet.
Veya
evet.
Der ki ya başka bir şey yapamıyor.
Evet.
Diyelim Hafız Efendi ya bir Haşr-ı Şerif oku.
Evet.
Haşr-ı Şerif okumak kötü bir şey değil.
Evet.
Kur'an-ı Kerim tilaveti
evet.
İbadet. Okuyunca da daha ne okudun falan deyince bu sefer
benlik geliyor.
Habitat-ı amalum amel boşa gidiyor.
Diyor, nefsin gayesi tatmin olmak da var. Dolayısıyla aynı hedefte ısrarcı bir şekilde seni o kötülüğe teşvik ediyorsa aynı hedefte sıra biraz unutturuyor, bir daha getiriyor aklına, bir daha getiriyor. Böyle ısrarlıysa bil ki o da nefsaniyedir. Çünkü nefs diyor o kötülüğü sana işleterek kendisi de tatmin olmak ister. Bak bu değişkenlik şeytani.
Evet.
Ama sabitlik de bu nefsin şeysi, nefsani dürtülerin özelliğidir
yani
diyor.
İşte belki de hocam bunlar var. Bir de işte insan biraz ruhen tekamül edecek. Yani biraz yükselecek. Yani manevi tatları alınca araya bir şey karışınca onu hissedecek.
Ya hissedecek.
Ya
evet.
Baklavayı tadınca ya, öyle yeme, basit
hayır.
Şeyleri.
Kaşıklar yemeğe aldık pirinç pilavını baktın içinden taş çıktı. Tefrik edecek onu işte.
Evet.
Çok
onu hissedecek.
Güzel.
Yani.
Ama şu sözün üzerine biraz daha dur Ali'cim ya. Yani o Kur'an-ı Kerim'in tamam ahkamı tamam efendim nüzulü tamam ama şeysi bitmiş ama tenezzülatı eksiksiz devam ediyor.
Ona hassas şey lazım hocam. Cenab-ı Hak kullarına hitap ediyor. Yani kelam ile hitap ediyor. İşte bunu anlayacak hassas şey lazım. Mesela ayet-i kerimelerde allemna ifadeleri var. Peygamber ve ma allemnahu şira. Yani kendiliğine yetişmemiş. Peygamber bile Allah'ın eğitimiyle yetişmiş. Ya da Davud Aleyhisselam'a diyor ki allemnahu san'ate lebus. Yani öğretmiş deyken Cenab-ı Hak yani kalbine ilham etmiş bunu. Yani işte arıya vahyetmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın eşya ile, insan ile irtibatı devam ediyor. Konuştu, Kur'an-ı Kerim elbette kelamın zirvesi. Ama yine Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı devam ediyor. Veya o mevcut kelamı anlamak için yine Cenab-ı Hakk'ın ilhamına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kelam sıfatı da devam ediyor. Ve bu işte insan hassaslaştıkça, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça kelamın da açılıyor insana. O şeyine göre, kendi manevi hassasiyetine göre, derecesine göre. Yani Kur'an-ı Kerim sadece gözle okumak değil. Kalp gözü de açılacak ki kalp gözüyle okudukça bir takım sırlar, incelikler, hakikatler meydana geliyor. Onun için yani Hazreti Ömer'e nispet edilir. Bakara suresi şu kadar senede okumuş. Yani biz sadece hani ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya, dediği gibi.
Ya okur üfleriz. Ya, bir ölünün toprağına.
Ya o da bir seviyedir ama ya bu seviyede kalmaması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in kalbe inmesi lazım. İmanın kalbe inmesi lazım. Yani ki kalp çok mühim. Hani Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim neresine nazil oldu? Hani şimdi akılcılık çok öne çıktı. Akıl elbette akıl mühim dinde. Aklı olmayanın dini olmaz. Yani aklı bir tarafa bırakalım. Hristiyanların yaptığı gibi akıl hiçbir işe yaramaz. Haşa İslam öyle bir din değil. Elbette aklında bir yeri var ama kalbin de yeri var. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike. Ruhul emin Cebrail diyor onu indirdi. Nereye indirdi? Senin kalbine indirdi. Ya dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'i o manalarını
istifti kalbek var ya.
Evet. Şerif. Hakikatlerini anlamak için işte bu kalbi de bir terbiyeden geçirmek gerekiyor. Tasfiyeden geçirmek gerekiyor. Yani hantal değil, hassas bir kalp olması lazım. İşte onun için Kur'an-ı Kerim kalbe çok vurgu yapıyor. Lehum kulubun la yefkahune biha. Ve lehum azanu la yesmauna biha. Yani farklı bir kalp lazım, farklı bir kulak lazım, farklı bir göz lazım ki Kur'an-ı Kerim bize o hazinelerini açsın. Yani yoksa öbür türlü sadece lafızdan kalmak veya işin dışında kalmak Kur'an-ı Kerim'in o hazinelerini bize açmıyor. O açmak için kendimizi hazır hale getirmek lazım. Yani işte Kur'an-ı Kerim'i de anladığını zannedip kendi dar görüşüyle işte o kalp açılmamış, Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine inmemiş. Yani gavvas değil, Kur'an-ı Kerim'in derin sadece satına bakıyor. Halbuki derinlere inildiği zaman derinlerde nice cevherler var, nice şeyler
şimdi,
var.
Ali'cim şimdi eğer zahirine baktığın zaman, şimdi biz cevizi tarif etsek, hani suretine bakarak tarif ettiği zaman ceviz anlaşılır mı? Yani kim anlar cevizi?
Yeşil
dışında
bir kabuk,
yeşil acı bir kabuk var. İçinde bir de katı kabuk var. Kıracaksın, öz çıkacak. Karpuzu surete göre tarif etseler herkes nasıl anlar karpuzu? Ya kesip içine bakacaksın. Yani suretin arkasında saklı mana. O yüzden Mevlana diyor ki akıllı insan ahiri, aptal insan da ahırı görerek hareket eder. Dolayısıyla işin mesele zahirde, kabukta, kışırda kalmamak esas.
Evet.
Özel nüfuz ederek meseleye yaklaşmak ve bakmak çok önemli tabii.
Tabii Kur'an-ı Kerim'de bir sonsuz derya. Herkesin de şeyi, kabiliyeti ona göre hocam. Ya kimisi işte dıştan bakıyor. Kimisi biraz bir metre, iki metre dalıyor, nefesi yetmiyor, çıkıyor. Kimisi işte ona göre tertibatı, hazırlığı var, daha derinlere inebiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim mucize. Herkes ondan aldığına göre arıyor. En azından hiç olmazsa insan acziyetini ifade etmeli. Zalike meblağuhum minel ilim. Herkesin söylediği, yaptığı yorum, yaptığı tefsir, Kur'an-ı Kerim'den aldığı kabına göre, istidadına göre.
Evet.
Hiç olmazsa benim efendim ulaşabildiğim bu diye insan acziyetini hiç olmazsa ifade etmeli. Yani neticede tefsir de bir gayret, anlama gayretidir ama yine Kur'an-ı Kerim asırları aşıyor, öne geçiyor.
Elhamdülillah.
Efendim hem zahiri tefsirler bakımından böyle hem manevi böyle. Bir ısrar etmemek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bazen böyle işte insanlar diyor ki sadece budur, tek yorumu budur. Ya Kur'an-ı Kerim mucize, bir tek yorumu yok. Onun sen başka manaları da var onun, hakiki şeyi de var. Yani böyle bir tekelci, tek anlayışçılı bir şeye gitmemek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi çok derin manaları var. Bir değil, birçok manaları var. O birçok manası diğerini nefyetmiyor. Böyle bir tevazu da Allah'ın kelamı karşısında insanın göstermesi lazım. En azından bu işte uğraşan insanların. Zaten kibir gösterdi mi Kur'an-ı Kerim ona kapanıyor. Kur'an-ı Kerim değil, kendini ifade ediyor adam aslında. Allah'ın kelamını değil. Onu tefsir etmiyor, kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi dar anlayışını farkında olmadan ifade etmiş oluyor. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'e karşı böyle bir edep de lazım kanaatimce. Allah'ın kelamı karşısında yani ben her şeyi bilirim. Hatta işte maalesef öyle insanlar zuhur etti ki diyor ki Kur'an-ı Kerim'i yeniden yazmak lazım. Şu yanlış, bu yanlış. Şeyi Musa Aleyhisselam Hızır kafaya yatmıyor. Bu neyse sadece akılla anlamaya çalışıyor. Diyor ki şöyle laflar maalesef duyuyoruz yani. Çok bu da insanı dilhun ediyor. Diyor ki bilmem guya diyor bilge kişi. Hızır Aleyhisselam o Musa Hızır kıssasında bilmem şöyle şöyle bu guya bilge kişi diyor. Allah Teala allemnâhu milledünnâ ilmâ dediği bir kimse hakkında guya diyor bilge kişi şöyle yapmış böyle yapmış gibi yani böyle şeyler de var. Yani bu kadar kaba, bu kadar efendim yakışmayacak bir üslupla Kur'an-ı Kerim'i yeniden yazmak lazım gibi böyle çok Müslümana yakışmayacak sözler söyleyen insanlar da bir taraftan tam karşı cephede görüyoruz. Bu da hakikaten üzücü şeyler.
Ya bunlar hiç üzülmeye gerek yok. Bak şeytan şeytanlığını yapıyor. Firavun firavunluğunu yapıyor. Biz Musa'lığa soyunalım. Biz de yolumuza devam edelim. Evet. Cenab-ı Hak hani Necip Fazıl'ın şeysi var. Düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın. Yani bu insanlar olmasa o zaman nereden anlayacağız biz Firavun'u? Nereden anlayacağız Nemrut'u? Bu insanlar sayesinde yaşayan hani diyoruz ya biz dışarıdaki dünya içimizde de hissetmek. Bunları da göreceğiz. Rabbim başta nefsimize cümle evet. Ümmeti Muhammed'e hidayet nasip etsin. Değerli dinleyicilerimiz bir güzel sohbeti daha burada noktalıyoruz. Bir başka Sahurdan Sehere programında daha sizlerle beraber olmak ümit ve temennisiyle her birinize hayırlı Ramazanlar diliyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.